Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Gündemin 35. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Emirhan Akel. Uzun bir aradan sonra yine bir fırsat bulup gündem yayınlarına devam etmeye başladık. İnşallah devamı da gelir. Kimlerle? Gürkan Tezcan. Gürkan merhaba.
Merhaba hocam.
Ve Alper Özmen hocam merhaba.
Merhaba.
Gündem konumuz epey bir zamandır devam eden, tamamen artık hani hepimizin de gündem haline gelen İsrail'in Filistin'i işgali, devam eden işgali ve Hamas üzerinden Gazze'ye gerçekleştirdiği kıyım, soykırım girişimi. Bunun hakkında bir konuşalım istedik fakat sonra dedik ya bu konuda konuşulmadık, ne kaldı ki zaten. Biz başka bir tarafından bunu ele alalım. Son zamanlarda özellikle çok çağrıtan, haklı da biraz bir talep. Ya Türkiye bu konuda ne yapıyor, ne yapmalı? İşte bir yandan efendim boykot olsun, bir yandan siyasi yaptırımlar, öte yandan işte eylemler vesaire. Elden ne gelir meselesi çok tartışılıyor. Bu konuda hocam, önce size sorayım Akran hocam. Neler yapıldı, neler yapılması lazım ya da yapılanlar yeterli mi? Nasıl görüyorsunuz?
Ya şimdi şöyle bir şey var. Türkiye uzun senelerce Mavi Marmara'dan sonra İsrail ile ilişkileri dondurmuştu. Şimdi ilişkin olmayan bir ülkeyle yeniden bir normalleşme sürecine girerken tekrar bu Gazze meselesiyle tekrar ipler koptu. Şimdi mesela geniş bir çerçevede ele alırsak Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine baktığında Rusya ile Libya'da karşı karşıya gelmişsin, işte Suriye'de karşı karşıya gelmişsin, hatta Karabağ'da karşı karşıya gelmişsin. Fakat birbirine yapabilecek gücün var. Çünkü sahada karşı karşıyasın. Karşılıklı ticari ilişkilerin var uzun senelerdir. Silah ticaretin var. Ama İsrail'le böyle bir durum yok. Defa İsrail'le bir sahada bir karşı karşıya gelme durumun yok. Çünkü Rusya dibinde Suriye'de askeri uçaklarıyla orada. Fakat İsrail'le böyle bir ilişki yok. Yani ilişkin olmayan birine ne derece yaptırım uygulayabilirsin?
Evet.
Şimdi hep şu şeyden dem vuruyorlar. İşte ticari ilişkiler vesaire. Türkiye ile İsrail'in 2022 rakamına baktım. Yanılmıyorsam 9 milyar dolar bir ticaret hacmi var. Bunun 5 milyar doları ihracat, 4'ü ithalat. Ya tam emin değilim rakamlardan, yanılıyor olabilirim ama bu kadar bir hacim var. Şimdi sen bunu kestiğinde zaten bu İsrail'i avam tabirle gıdıklamaz bile.
Evet.
Öte yandan yani bakıyorsun başka petrol, doğalgaz, zaten bizim böyle bir ihracatımız yok. Hani can damarını keselim şeklinde bir şey yok. Dolayısıyla elinin kolunun bağlı olduğu bir konu.
Ki burada hocam şey bir ekleme de yapmam lazım. Vaktiyle bu soruyu şeyde sormuşlardı. Bu Norman Finkelstein'i benim çok sevdiğim kıymetli bir siyaset bilimci. Kendisi de şunu söylemişti. Türkiye'nin bu konudaki hani gelen eleştiriler hakkında Filistin'e giden ne kadar şey varsa Türkiye'den hepsi İsrail üzerinden gidiyor. Buna o da dahil. Yani o bahsettiğimiz işte 5 milyarlık bir ihracat varsa bunu hepsi İsrail'e giden değil, İşgal altındaki Filistin'e gidenler de dahil olmak üzere 5 milyar. Onu da söylemek lazım.
Bir de şurada şöyle bir şey var. İsrail Filistin meselesi bizim doğrudan meselemiz midir, dolaylı meselemiz midir? Şimdi bizim bence dolaylı meselemizdir. Çünkü doğrudan meselemiz olan bir Kuzey Suriye meselesi var. Fakat Arap coğrafyasının işte Filistin'in, Ürdün'ün %70'ini Filistinler oluşturuyor. Ürdün bir şey yapmazken, dibinde Mısır bir şey yapmazken, Suudi Arabistan kulağının üstüne yatarken, hatta Filistin meselesini bir Ur olarak görürken bizim şövalyelik yapma konumumuz da yok. Dolayısıyla bu bizim için bence Filistin'i doğrudan mesele olmaktan çıkartıyor. Olaylı mesele. Yani biz dünyanın ya da İslam aleminin kahramanı olabilecek kapasitemiz yok, gücümüz yok. Hele ki İslam alemi bu kadar sırtını dönmüşken. Bunun için hani aslında insanların canı yanıyor, bir feryat ediyorlar. Bir şeyler yapılmasını istiyorlar fakat içini dolduramıyorlar. Ben şu ana kadar doğru düzgün bir öneri görmedim. Yani şunu yapın şeklinde bir somut yapılabilecek bir şey görmedim açıkçası.
Temel mesele olmama kısmı hocam, şu an halihazırda fiili gerekçelerden ötürü olmaması mı yoksa fikri olarak da aslında bir temel meselemizi oluşturmaması gerektiği mi söylüyorsun? Çünkü ben hani şu açıdan düşünüyordum. Fikri olarak bu bizim temel meselemizdir fakat fiili olarak bunu tatbik edebilecek
Tabii.
kabiliyetimiz, kuvvetimiz olmadığı için ikincil durumda mıdır şeklinde anladım.
Fiili olarak. Yani çünkü
Anlıyorum. Hı.
100 bin militan var sınırımızda. Bunu halletmeden oraya kolumuzun uzanması, ki gücümüz belli, skeletimiz belli.
Anladım.
Yani Akdeniz'de bir Amerikan deniz uçak gemisi dolanıyorken tek başımıza bu bizim şeyimiz olamaz yani. Fiili
Hem
doğrudan
bir tane
meselemiz.
var hem de bir İngiliz var bir de ikinci bir Amerikan gemisi de yanlış hatırlamıyorsam öbür taraftan gelmişti değil mi? Kızıldeniz tarafından Doğu Akdeniz'de olmaması lazım ama her halükarda yani çok ciddi bir yığınak söz konusu.
Dün yanılmıyorsam bir ABD helikopteri düştü. Hatta 5 özel
Kıbrıs
güvenlik.
tarafında evet.
Evet, 5 tane askeri öldü yani. Bu derece yoğun bir şekilde buradalar ki şöyle bir şey var, ABD'de herhalde Cumhuriyetçilerle Demokratların tek müttefik olduğu konu bu olabilir yani, Yahudiler konusu.
Evet,
Gürkan bu
çok
işi daha
ciddi.
iyi bilir tabii, bu konuyu daha iyi bilir.
Oradan
Evet,
sana geçelim Gürkan.
Amerika'daki İsrail lobisi bu konuda tamamen müşterek düşünüyorlar. Bu konuda bir ayrımları pek yok. Sadece Demokrat Parti içerisinde İlhan Omar, işte Raşida Talip gibi siyasetçiler ses yükseltiyor. Onların da zaten direkt diğer işte konularda olduğu gibi sesini bastırıyorlar. Siyasetçi de olsa, işte kongre üyesi de olsa, nasıl işte bir gazetecinin İsrail bombardımanında ölmesi, işte Reuters için kendi personeli olsa bile öznesiz bir şekilde paylaşılsa da işte hayatını kaybeden meslektaşımıza üzüntülerimizi iletiyoruz diyorlar ama özneyi paylaşmıyorlar. Bu konuda da aynı durum var. Ben Alperen Hocam'ın dediklerine katılıyorum. İnsanların da yani Türk kamuoyu nezdinde diyorum. Sonuçta sosyal medyada 7 Ekim'den beri bu olayların yaşattığı üzüntü, öfke hepsini Türk kamuoyunda gerek sosyal medyada gerekse de sokakta karşılaşıyoruz. İnsanlar kendi güçlerinin nispetinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte boykot kampanyaları olsun, işte kredi kartlarını işte Troy altyapısına geçirmeye çalışmak olsun, boykot ürünlerini satın almama olsun vesaire. Tabii ki hükümetten de devletten de beklentileri oluyor ama bu beklentilerin bazen bu duygusallıktan, bu öfkeden, bu acıdan dolayı rasyonellikten uzak bir şekilde dışa vurulduğunu görüyoruz. Bunun da ben çok hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Alperen Hocam'ın dediği gibi yani sonuçta imkan ve kabiliyetlerimiz ölçüsünde, nasıl bizler vatandaş olarak imkan ve kabiliyetlerimiz ölçüsünde bir şeyler yapabiliyorsak bu konuda, en fazla işte gittiğimiz kahveciye artık gitmiyorsak ya da işte başka şekillerde boykot yaparak ya da maddi yardım yaparak da, o da elimizden gelmiyorsa manevi bir şekilde dua ederek yardımlarımızı gönderiyorsak, Türkiye'nin de gerek diplomasi alanında olsun, gerek işte bu konularda uluslararası toplumu daha çok ayağa kaldırma noktasında, işte mitingler konusunda olsun, uluslararası platformlarda konuyu gündeme alma açısından olsun, gücü nispetinde çalışmalar yürüttüğüne ben açıkçası şahidim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve diğer işte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın olsun bu konuda hassasiyet sahibi siyasetçiler olduğunu da düşünüyorum. Özellikle bu süreçler başladığından itibaren Hakan Fidan'ın kurmuş olduğu şu cümleyi gerçekten çok beğenmiştim ben. Bu İsrail meselesini ele alırken yerleşimciler değil hırsızlar diye nitelendirmişti. Yani ben bile o zaman şunu fark ettim. Ben bile bu konuyu işte konuşurken arkadaşlarımla istişare ederken yerleşimciler kelimesini çok kullanıyordum. İşte İsrail yerleşimciler böyle yerlerinden ediyor Filistinlileri falan. Aslında dediği doğru, yerleşimci deyince biraz yumuşatıyorsun sen bu
Gasp
meseleyi.
ediyor adam, dümdüz gasp ediyor
Evet,
yani.
direkt gasp ediyor, direkt hırsız. Yani bunun direkt Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı tarafından dillendirilmesi kıymetli. Ha, tabii
Evet.
şunları eleştirebiliriz. İşte geçtiğimiz günlerde Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu Gazze olağanüstü toplandılar. Esad'ı bile oraya çağırdılar. Ha, Türkiye burada Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilmesine gerek yokmuş yani. Ben sonuç bildirgesini gördükten sonra, orada yani Esad'ın konuştuğunu gördükten sonra, burada belki de gerçekten Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilmesine gerek yoktu. Yani gerçekten yine oturdular, konuştular, dağıldılar, fotoğrafını vermenin dışında hiçbir şeye sebep olmadılar. Ama Türkiye'nin gerek Mısır üzerinden insani yardımları iletme olsun, gerek oradaki işte hastaların olsun, yetimlerin olsun alınıp Türkiye'ye getirilip bakılması noktasında olsun ve tabii ki belki de bilemeyeceğimiz faaliyetler yürütme noktasında olsun, gücü nispetinde ben elinden geleni yaptığını açıkçası bu noktada inanıyorum. Tabii ki gönül ister ki ayaklarımız daha fazla yere bassın. Uluslararası camiada caydırıcılığımız daha fazla olsun. Bir de ben şunu demek istiyorum. Yani Gazze, Kudüs meselesi tabii ki Müslümanlar için çok hassas bir mesele. Hepimiz için. Ama İdlib'de de, Halep'te de, Şam'da da 10 senedir devam eden büyük bir kıyım yaşandı. Yani İdlib'de de hastane bombalandı. İlk defa bir hastane bombalanmadı dünyada. Halep'te de bir hastane bombalandı. Halep'te de, Şam'da da varil bombalarıyla insanlar bombalandı. Orada da insanlar çocuklarının parçalarını toplamak zorunda kaldı. Ve Türkiye bu noktada sınırının dibinde yaşanan bu vahşete karşı o zaman da gücü yettiğince elinden gelen her şeyi yaptı. Gerektiğinde asker sokma noktasında olsun, gerektiğinde işte orada sınır ötesi operasyon düzenleme noktasında olsun, elinden geleni yaptı. Ama Alperen Hocam'ın dediği gibi yani şu an fiili anlamda bizim Gazze noktasında bir işte operasyon, bir askeri operasyon düzenleyebilecek, bir işte orada bu tarz faaliyetler yürütebilecek gücümüz yok. Peki biz İdlib'de bunlar yaşandığında ne yaptık kamuoyu olarak? Bugün yani Tayyip Erdoğan'a destek verenler bile Suriyelilere bakışlarını sorsan, bu insanların işte savaştan dahi korkup kaçan, işte beş para etmeyen, işte Türkiye'deki ekonomi dahil olmak üzere tüm sorunların ana kaynağı olarak gördükleri insanlar olarak adlandıracaklar yani. Onun için Gazze belki de bizim kamuoyu nezdimizde de ulaşılması ve müdahale edilmesi zor bir hedef olduğu için belki de bu kadar kolay dillendirilebiliyor kamuoyumuz içinde. Onun için Türkiye'nin ben gücü yettiği müddetçe bu tarz hassas meselelere dünyadaki birçok ülkeden daha fazla ciddiyetle yaklaştığını ve elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Yani ben sosyal medyada kimden beri şuna bile şahit oldum. Hizbullah'la Türkiye'nin yaptıkları kıyaslandı. Hizbullah çıkıyor Nasrallah bir tane video çekiyor onu paylaşıyor. İsrail'e roket bile fırlatmıyorlar neredeyse ya da bir tane kıytırık roket fırlatıp geçiyorlar yani. Yani sen ama geliyorlar Sünni şehirleri bombalamaya devam ediyorlar. Yani siz ne kadar duygusal hezeyanlara kapıldınız ki Nasrallah gibi Hizbullah gibi bir caniyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ki son 10 senede Suriye Savaşı Suriye'deki kıyım süresince elinden gelen insani her şeyi yapmış ülkeyle kıyaslamak gafletine düşüyorsunuz yani.
Real politik işte adamı böyle en zayıf noktasından vuruyor. Vaktiyle Selahattin Çakırgil yazmıştı. Bu İran İslam devrimi oldu. İşte bir heyecanlandık, sevindik. Bir kısmımız İran'a gitti falan. Sonra Hama katliamı oldu. İşte şu anki katil Beşar'ın babası Hafız Esed. Hama katliamında tahmin edilen, kesin tabii resmi bir rakam olmadığı için 40 bin civarında insanın katledildiği söylenir. Bunun gerçekleştirilmesi akabinde bizim beklentimiz diyor ki İran rejiminden o zaman işte çok sert bir tepki Suriye'ye çekidüzen vermesi falan. Fakat bir an diyor sessizliğe gömüldü. İlk diyor hani kırılma bizim için o zaman oldu hani bu işe uyanmamız diye. Akabinde işte 2006'daydı Lübnan'la İsrail'in daha doğrusu Hizbullah'la İsrail'in 33 gün savaşı. O zaman mesela Hizbullah'ın İsrail'e karşı direnişi, Lübnan'ın işgaline karşı mücadelesi falan bir anda yine aynı şekilde tekrar efendim Hizbullah şöyle iyi, şöyle büyük falan. Sonra Suriye olunca bir baktık ki ha o iş öyle değilmiş. Bir kısmı yine o zaman uyandı. Fakat hala daha uyanamayanlar da hala daha İran ve Hizbullah'ın tamamen hayırhah bir biçimde her işi böyle İslam aleminin çıkarını düşünerek yaptığını zanneden çok tuhaf bir kitle var. Burada da yine bölgesel çıkarlar, bireysel çıkarlar, işte İran devlet olarak kendi çıkarları falan ön planda. Hani bunu görmemek için hakikaten çok aşırı saf olmak gerekiyor. Yahut da saf değil, gayet İranperest olabilir bir adam yani var.
Bir de işin bir boyutu var. Bir de 7 Ekim'den beri gerçekten yani hassasiyetlerimiz sebebiyle olsun, duygusallığımız sebebiyle olsun. Tabii ki birçok şeyin yapılmasını bekliyoruz işte devletten olsun, insani yardım kuruluşlarından olsun, uluslararası camialardan olsun, uluslararası kabuğundan olsun. Şöyle şeylere de düşebiliyor insanımız. Yani örneğin Twitter'da Amerikalı bir hesap var. Adam yani Esad destekçisi, İran'ın maşası.
Jackson Hinkle mıydı adamın adı hatta?
Evet, adam ama İsrail karşıtı muhtemelen fonlandığı yer İran. Ondan dolayı bir anda Amerikalı biri İsrail aleyhine tweetler atıyor diye peşinde sürükleniyoruz. Adam ama yani İsrail'den Netanyahu'dan farkı olmayan bir katilin destekçisi yani. Ya da
Evet.
işte yine İran hesapları işte Türk kamuoyunu da kaşıma amacıyla sosyal medyasını işte Türkiye'nin işte aslında İsrail'le petrol geçişine olanak sağladığı işte bari bunları durdursun vesaire diye bir şey yapıyor. Bizim yine muhafazakar camiamız ilk önce balıklama atlıyor bu dezenformasyonlara ve işte bakanlıkları etiketliyorlar, cumhurbaşkanını etiketliyorlar. İşte siz işte Gazze'ye giden ölüm makinelerini siz mi fonluyorsunuz? Bari buna dur deyin, bari buna şey yapın. En basitinden bugün Coca-Cola örneğinde yaşanan durum yani. Ağustos ayında verilen bir ki her yatırımcıya verilen bir teşvik şeyi ki Coca-Cola konusu hani burada da dallanıp buna budaklandırmayalım çok karmaşık bir mevzu biliyorsunuz. İşte Filistin'de dahi fabrikalar oldu vesaire söyleniyor. Yani hiç bunlara belki de girmeyelim ama Yani şunu demek istiyorum.
Evet.
Olayın duygusallığı sebebiyle gerçekten çok böyle yalan yanlış, hatta böyle çok maksatlı şeyleri bile İrancı hesapların propagandalarını olsun, dezenformasyonlarını da olsun istemeden yaydıklarını düşünüyorum bu arkadaşların.
Aynen o tip hesapların aynen bahsettiğin gibi eski şeylerini açıp bakınca hatta eskisine bile gerek yok. Adam daha yeni Kasım Süleymani falan paylaşıyor. Görmek mümkün olur. Buradaki hani mesele dediğiniz gibi Müslümanın hani canı kanı Gazze'de olduğu kadar İdlib'de de önemlidir, haysiyetlidir, şereflidir. Burada işte İsrail'in yıllardır süregelen bir işgaline, baskısına, insanların hakikaten onuruna, haysiyetine karşı giriştikleri bu mücadeleye sinirlenmek, buna karşı tepki göstermek son derece haklı. Fakat öte yandan aynı kişiden bir şey de bekliyorsun. Süreklilik bekliyorsun. İşte öbür tarafta aynı şekilde Suriye için de aynı davranışı göstermesini bekliyorsun. Fakat orada bir bakıyorsun dediğim gibi Kasım Süleymani övüyor, Beşşar övüyor falan. Ya da en kötü ihtimal üçüncü yolcu oluyor falan. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Bir başka husus ufak sadece bir kısa değinmek istedim. Senin az önce Gürkan söylediğin şeyde bu Amerika'daki Yahudi lobisi meselesi. Şu anda bu hem İran'ın hem Hizbullah'ın elindeki füzeleri vesaire muhafaza etmesinin de bir sebebi bu. O çok bahsettikleri, övdükleri direniş eksenini. Herhangi bir hareket yapılması halinde işte Alperen Hocam bahsettiği gibi uçak gemisi bunun dibinde. Kendi işgali yahut çatışması için bir gerekçe oluşturacaktır. Haklı olarak onlar da yine kendi güçleri ölçüsünde. Hani burada İran'ı herhalde savunmadığımız çok barizdir, açıktır. Yine de tekrar edelim. Fakat İran da kendisi açısından makul olanı yapıyor. Şu an bu çatışmaya katılmayarak. Amerika'daki halihazırda yerleşik işte AIPAC var bu mesela şeyi Super PAC diyorlar. Seçimlerde politik aksiyon komitesi. Bunlar seçimleri finanse eden lobiler. Çok ciddi büyük paralar yatıran. Bunun en önde gelenlerinden Amerikan İsrail Komitesi. Bir diğeri de bu ADL diye geçen kuruluş. Bunlar da işte şeye karşı Holokost meselesi başta efendim her hani antisyonisti, antisemit etiketi yapıştıranlar bunlar. Bu adamlar çok güçlüler. Hem akademide çok güçlüler, hem siyasette çok güçlüler, hem bu hiçbir işe yaramayan düşünce kuruluşlarında çok güçlüler. Kendilerine karşı olan kim varsa, bunlar Yahudi de olsa, işte Finkelstein örneğini vermiştik. Adamın şeyi, anne babasının tüm aile efradı hepsi konsantre bu şeylerde toplama kamplarında öldürülmüş, katledilmiş. Bu adama dahi sen Yahudi düşmanısın diyerek tamamen akademiden sildiler. Müthiş bir entelektüel olduğu halde. Öte yandan işte John Mearsheimer mesela Amerikan gerçekçi ya da realist politika ekolünün önde gidenlerindendir. Onunla Stephen Walt ki ikisi de çok hani Hamas bu son konuşmalarda Hamas'ı terör örgütü olarak gören isimler. Fakat bu adamlar İsrail lobisinin Amerika'ya etkilerinin Amerikan devleti çıkarlarına zarar verdiğini düşünerek hani realisttir ama Amerikan tarafından realist bu adamlar. Bir kitap çıkardılar. Türkçe'ye de çevrildi İsrail lobisi adıyla. Bu adamları mesela akademide silmek için çok uğraştılar. Hani çok büyük isimler oldukları halde özellikle Mearsheimer. Yani dolayısıyla etrafta kimsenin ses çıkarmaması çok normal. Bunların bu politikayı belirlemeleri çok normal. İşin işte Amerikan evangelist, kıyametçi kitle tarafı var. O iyice absürt bir taraf ama ne yazık ki bu adamlar işte kongrede oturuyorlar, temsilciler meclisinde oturuyorlar, siyaseti belirliyorlar. Dolayısıyla hani şu şartlarda dünyanın en güçlü devletini ordusuyla, ekonomisiyle, en büyük devletin arkasına almış bir İsrail var. Buna rağmen elimizden ne geliyorsa yapabilmemiz gerekiyor, bu doğru. Fakat elimizden çok bir şey gelmeyeceği de ne yazık ki çok açık. Yine de hani mevcut sıralamadaki gibi hani elle yapmaya çalışma olmuyorsa hani dille. O da olmuyorsa hani birazcık en azından kalple buğz etmek gerek ya. İman
Evet.
derek elinden sayılır. Burada en azından hiç değilse ses çıkarmak lazım ki o sesin bence yeterince çıkarıldığı çok açık. Bunu da tartışmaya açmamak lazım.
Bir de Türkiye'de şöyle ses çıkartanlar var. Türkiye'deki bu konulara neredeyse toplumun tamamı çok hassas bir şekilde İsrail'in yapmış olduğu vahşetten rahatsız olduğu için İsrail'e tabii ki bir şey diyemiyorlar, ama İsrail devletini değil Netanyahu'yu kınayarak ve canini görerek, katili görerek işin içinden sıyrılan bazı işte siyasetçilerimiz, bazı akil adamlarımız var. Bunlar da tabii akıllılar. Çünkü niye akıllılar? Batı'da zaten Netanyahu'ya karşı aslında bir uzun zamandır devam eden, birkaç senedir devam eden bu anayasa reformlarından itibaren devam eden bir karşıtlık söz konusuydu. Bu 7 Ekim'deki olaylar olmasaydı zaten Netanyahu ABD başkanıyla bile doğru düzgün görüşemiyordu, randevu alamamıştı yani. Tabii ki bu 7 Ekim'de yaşananlar sebebiyle yine tüm dünya, Batı, İsrail'in arkasında konumlandı. Netanyahu da ondan dolayı şu an bu pozisyonda ama gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi yani bu olaylar biraz dindiğinde muhtemelen Netanyahu'nun da gittiğini göreceğiz. Bu arkadaşlar da bunları biraz bildiğinden, biraz da akıllı olduklarından sadece Netanyahu'yu katil, cani ve barbar görüp işin içinden sıyrılıyorlar.
Sanki
Bunu da unutmamak
Netanyahu
gerek.
60 yıldız devlet başkanı. Yani bu şey dediğin kolaycılık Avrupa'daki liberal solcular var ya da Amerika'daki. Bunlar ne diyorsa bu adamlar buna göre yaşıyorlar. Bu liberallik öyle bir hani Atilla Yaylı hocam hariç. Bu liberallik hakikaten öyle bir şey ki ya nasıl bir kanserse girdiği yerde hakikaten mahvediyor. Ya adam bakıyor orada konum alabilmek için dahi birilerinin hareket etmesini bekliyor. İşte ne yapalım bu işi Netanyahu'ya yükleyelim. Hadi o gitse sanki yerine gelecek olan çok daha iyi iş yapacak. Kaç yıldır var yani bu. Aynen şey meselesi gibi işte Hamas yüzünden oldu diyor lan. 87'de kuruldu Hamas. 87'den önce Hamas yokken peki ne yapıyordu, niye yapıyordu İsrail bunu? Nekbe kaç yılında oldu? Yani bu sürekli mütemadiyen birilerine suç yükleme aynı zamanda da mevcut statükoyu devam ettirmenin bir başka yolu. Netanyahu gidecek yerine bir başkası gelecek katliamı o devam edecek. Ya da işte en basit soru yani Batı Şeria'da Hamas mı var? Ya orayı niye işgal ediyorsunuz? Bu yerleşimci diye bahsettiğimiz gasp eden o şeyler işte ne diyelim hırsızlar. Bunların hepsi Batı Şeria'da yerleşimci. Ve bu da devlet teşvikiyle yapılıyor. Devlet tarafından hatta koruma altında yapılıyor o gasp olayı. Yani kaç yıldır yapılıyor bir de. Ya bu kolaycılığı yapmaların tek sebebi işte şey olsun. Aman hani tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey meselesi ya.
Evet, maalesef.
Bu Türk sekülerinin vicdanını bir kenara koyuyorum. Sürekli katilden yana olma gibi bir sorunu var. Suriye Savaşı'nda Esad'dan yana Filistin savaş da denilemez. Burada savaş yok, bir katliamında yine İsrail'den yana. Sırf tabii burada sıkıntı bizim, yani bu muhafazakar cenahın nasıl konumlandı. Kendi konumları, herhangi bir ilkeleri yok. Kendi konumlarını sürekli muhafazakar
Tabii
cenaha
tabii.
göre.
Aslında şu an Batı kamuoyunda çok ciddi bir Filistin destekçiliği var. Yani konu Batı'ya göre konumlanmaksa, kamuoyuna göre konumlanmaksa Batı kamuoyunda ciddi bir destek var. Ama Türk seküleri nedense bunları görmüyor.
O şöyle başladı. İlk başta malum ilk vaka olduğunda onlar önce bir sessiz kalıyor. Sonra bir bakıyorlar hani şey ne tarafa doğru gidiyor yönelip ona göre onlar da tarafını seçiyorlar. Ya hep diyorum hani sol aslında fena değil de Türk solu olmasa Türk solu biraz sıkıntılı. Derken buradan iyi bir geçiş oldu. Türk solunun kalesi CHP'ye geçelim. Piro gitti. Piro bitmiş öyle diyorlar. Alperen hocam ne oldu? Piro bitti mi?
Vallahi ben biraz şaşırdım açıkçası, beklemiyordum. Evet, İstanbul İl Başkanlığı'na Özgür Çelik aldı, Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği aday aldı ama kongreyi kaybedeceğini düşünmüyordum. Onu da delege yapısı nedeniyle düşünüyordum ama belli ki iyi çalışılmış. Bir şekilde artık neler karşılığında ikna edildi delege bilmiyorum ama
Ya
yani
iPhone 15
sen
Pro Max karşılığında hocam. iPhone 15 Pro Max karşılığında, ki bu iddialar galiba doğru. Yani Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığında iPhone 14 Pro Max iddiaları dolaşmıştı. O şey yapılamamıştı, kanıtlanamamıştı ama bu konuda hakikaten iPhone 15 Pro Max'in olaya dahil olduğu iddia ediliyor
Gültekin şey diyormuş ulan bir seneyle kaçırdık yeni
yine.
modeli.
Delege mi olsaydık CHP'ye?
Bu seçim öncesi bir video vardı. Kılıçdaroğlu, bugün de paylaştım Twitter'da hatta, Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu soluna, Mansur Yavaş'ı sağına almıştı. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcılarım falan. O Ekrem İmamoğlu da Sayın Cumhurbaşkanım diyordu Kılıçdaroğlu'na.
Ey gidi
Ama
ey.
2 ay, çok değil 6 ay sonra sonunu getiren adam oldu yani
Ya.
Kılıçdaroğlu'nun. Kurultayda kaybeden ilk başkan galiba Kılıçdaroğlu.
Galiba çünkü İsmet İnönü kaybedeceğini anlayınca galiba şey yapmış, çekilmiş. Ondan
Adam
hani Ecevit'e geçmişti o dönem ama galiba onda öyle bir durum olmuş. Seçime girmemiş galiba.
bu kimin diye hani bir daha kaybet, en iyi kaybet falan diye bunu çok adam yanlış anlamış. Yani her seçimi kaybeden bir adam ya. Yani
Evet.
Çok
Ama
acayip.
biliyorsunuz şimdi çalışma ofisi kuracakmış, öyle deniliyor.
Ne
Ve Türk
yapacakmış?
siyasetine yön vermeye devam edecekmiş.
Ne çalışacakmış, çok merak ediyorum.
Yani sağ tarafta aslında bu minvalde çalışmalarını yürüten bir tecrübeli siyasetçi var. Çalışma ofisinde Türkiye gündemini yakından takip
Vay,
edip
işte.
toplantılar yapan ama o
Milli
Kılıçdaroğlu...
bayramlarda
Evet, ama Kılıçdaroğlu o kalibrede de bir adam değil yani. Kılıçdaroğlu'nun kimse kapısına gelip de yani görüşünü, fikrini, tutumunu, işte güncel meselelere ilişkin bir beyanat vermesi konusunda ısrarcı falan olacağını zannetmiyorum yani.
Peki şimdi bu hani işte Kılıçdaroğlu'nun teknoloji görsünler dediği Zoom üzerinden yapılan
Hocam ben
darbe.
Kılıçdaroğlu konusunda sadece bir şeyi söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu Türk siyasi tarihinin gördüğü en sinsi siyasetçilerin belki de başına geliyordu. Özellikle bu kadar sinsiliğine rağmen işte Demokrat Dede, işte çok işte efendi adam, asla işte harama bakmaz, şudur budur, böyle güzellemelerle, yok işte çocuğa etli tarafı çevirdi pilavın falan
Ona
güzellenmesini
tav
gerçekten
olan da
seç.
yani azıcık
Evet,
şeymiş.
seçim dönemi de zaten çok ayar olmuştum. Ama Kılıçdaroğlu dediğim gibi yani sağ sol fark etmez. Türk siyasi tarihinin gördüğü en sinsi siyasetçiydi. Bunu zaten CHP içerisindeki değişmesini isteyen kişilerin de birçoğu gördü. Sonradan fark ettiler adaylığını nasıl dayattığını, nasıl sinsi ayak oyunlarıyla bunu dayattığını. Ondan sonra kurultay sürecinde yine nasıl sinsi oyunlar yaptığını. En son ki ben kurultay ikinci turuna katılmayacaktım da Ekrem Edit hesabının tweetini gördüm. O beni yaraladı. Sonra muhtar çıktı, hakkını helal etmem dedi. Bunu duyduktan sonra ne yapabilirdim vesaire. Bu açıklamalar bile adamın yine sinsiliğinin göstergesi yani. Yani CHP Genel Başkanı bir tane muhtar orada ağlıyor diye mi şey yapmayacak?
Ya işte ne kadar kalpsizsin sen Gürkan, görüyor musun? Adam o da ki her muhtarın yanına bir yardımcı mı atıyordu? Ne yapıyordu? Bir şeyler
Özel
vardı.
kalem, özel
Özel
kalem.
kalem. Vay. Ya
Evet.
işte bu kadar kalpsizsiniz.
Ama Ekrem ona çok özel bir kalem atadı. Özelle.
Bak. Ya Takvim Gazetesi'ne manşet
Evet.
çekecek. Özgür
Yani
Özel'i
kan Özgür Özel
Özgür
de
Özel de
kendini böyle hani
ağlamıştı, hatırlarsın.
Özgür Özel de şu an böyle yani Ekrem İmamoğlu'nun gerçekten sağlam yürüttüğü bir operasyon neticesinde genel başkan oldu da onunla da gerçekten liderlik vasfı yok ya. Bu çok klişeleşti belki ama kendini şu
Bunu
an böyle aynada aslan gibi gören kedi gibi şu anda Özgür Özel benim gözümde. Yani Ekrem İmamoğlu şu anda yani Cumhuriyet Halk Partisi tamamen Ekrem İmamoğlu'nun sahip olduğu, hakim olduğu bir parti. Ki
bu
bunu
bana
da
biraz
o da sağlam bir operasyonla maddi manevi tüm desteğini İstanbul Kart abonelerinin günlük abonman basımını sanki CHP delegelerine yedirmiş gibi duruyor. Bu tabii iddia yani, bunları ben
iddia
ispatlayamam.
ediliyoruz diyelim lütfen.
Evet.
Şimdi şey meselesi çok tuhaf. Yani Kılıçdaroğlu'nu bu Önder Sav falan getirmişti malum. Sonra bunların hepsini ortadan kaldırdı. Hiçbiri kalmadı kendisini oraya getirenlerin, Baykal'ın yerine koyanların. Özgür Özel de yani Kılıçdaroğlu başladığında da öyle görünüyordu. Yani ya bu kukla falan diyordu millet, arkasında şu var. Özgür Özel de acaba şey yapar mı? İmamoğlu'nu ve onu oraya getiren ekibi sonra başını yiyebilir mi? Yoksa onda o da mı yok? O kabiliyet de mi yok diyorsunuz?
Bence yok ya.
Yani yok mu
Bence de
arkadaş?
ya. Bir de İmamoğlu gerçekten
Daha mı
güçlü bir
sinsi?
figür ve güçlü bir figür ona göre. Bir de biraz daha hani kaynakları da daha güçlü gibi duruyor.
Halk desteği de var yani İmamoğlu. Maalesef, maalesef ama var yani.
Bir de şey var, yani bir CHP'nin sürekli kaybettiği bir dönemde ilk defa ve yani büyük bir şehirde seçim kazanan adam olma konumu da var. Hala her ne kadar çok yeteneksiz, beceriksiz olduğu aşikar olsa da ve bunu
Yani o
iyi
seçim.
yönetebilmesi var en azından, bir de hani yani
Ama
şey,
şöyle bir durum var.
kötü durumu
Mesela
iyi yönetebilmesi. Evet.
İBB'ye aday olup kaybetti diyelim. Bu sefer yani zaten KK'yı da yemişti. Genel başkanlık için bastırır ama o zamanki konjonktürde seçimle kaybetmiş bir pozisyonda CHP genel başkanlığına oynayıp Özgür Özel'den onu alabilir mi? Elinde bu kadar imkan azalmışken onu bilemiyorum.
Peki şey
Ama
tahmin
becerebilir de.
şey tahminini
Becerebilir de belki.
alayım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrar aday olur mu?
Ya sanki yine bir Ocak ayındaki son kerteye kadar bir havayı koklamayı bekleyebilir bence.
Alper hocam.
Vallahi İyi Parti'nin tutumuna bağlı.
Ya İyi Parti
İyi
şu an
Parti.
zaten Kılıçdaroğlu da gitti herhalde. El yükseltmek için hala daha biz kararımızda kesiniz. CHP'de değişim olsun ya da olmasın. Kendi adayımızla çıkacağız diyor da. Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu. Ekrem Başkan'a bir sonsuz sevgimiz var derlerse de
Yani
şaşırmam.
şöyle bir şey var. Meral Akşener eğer işi kişiselleştirirse o, çünkü Ekrem ve Mansur'un aday olmasını istemişti. Fakat onlar Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı. Oradan bir şey olursa belki desteklemeyebilirler yani.
Bir sonraki şeyi bekler mi İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimine? Yani
Yani seç. 2028'in adayı bence belli ya. Ekrem İmamoğlu yani şu an
Ama
Özgür
işte
Özel'in
burada kritik bir nokta var.
garantiledi.
İBB'yi aday olup kaybederse,
Aynen, onu
CHP Genel Başkanı
soracaktım.
olursa yine 2028 adayı olur. Yani Özgür Özel İmamoğlu'na bırakırsa ya da tekrar bir kurultayda İmamoğlu aday olup bir şekilde delegeleri yanına çekip genel başkan olursa 2028'in yine doğal adayı olur. Ama İBB'yi kaybedip genel başkanlığa oynayıp Özgür Özel de hani KK'nın zamanında yaptığı gibi bir operasyon çekip kurultayı kazanırsa o zaman yavaş yavaş unutulur bence İmamoğlu.
Zaten görünür olması lazım eğer başkanlık yoluna gidecekse, bu görünürlüğü de sağlayacak olan şeyler ya parti genel başkanı olursun, görünür olursun, ya
Ya da
işte belli
İBB.
bir aynen pozisyonda olursun.
Ya zaten
Halihazırda başka bir şey yok.
İBB'yi
Türkiye'deki
tekrar
ekonomik şartlara
kazandığında.
da bağlı bu işler biraz ya. Ya o tarafı
Evet.
kesinlikle, yani eğer ekonomi kötüye giderse hiç fark etmez yani ne yapacağı. Şu an hani İstanbul'da bayağı olumsuz olsa da bu şu ana kadar ki bilançosu, yönetim beceriksizliği ortada olsa da, ekonominin durumuna göre dediğim gibi tekrar bile seçilebilir ne yazık ki.
Evet.
Ama onu bir kenara bırakırsak, muhtemelen geleceğe dönük en kuvvetli yine başkan aday adayı halihazırda olduğu söylenebilir. İçeride yalnız şeylerin tepkisi nasıl olacaktır onu bilmiyorum. Yani parti içerisinde CHP'nin işte bu Kılıçdaroğlu'na yakın kanadı diyelim, bunların tepkisi nasıl olacak? Bunlarda herhangi bir, şu an çok derin bir çünkü sessizlik var o tarafta.
Ya ben bunların da açıkçası yerel seçimlerin sonucuna göre hareket edeceğini, yerel seçimlerde büyük şehirlerde bir azalma olursa CHP'nin elinde olan işte İstanbul, Ankara, işte şu an bir herhalde 10-11 büyükşehir belediyesine sahipler büyük. Bunların işte sayısı 7'ye 8'e falan düşerse bile ya da işte İBB ya da Ankara'yı kaybederlerse çok büyük ölçüde ses çıkartmaya başlarlar diye
Aday
düşünüyorum.
belirleme
Ya
sürecinde olur mu peki bir şey? Alperen hocam, kusura bakma
ben
öyle.
burada estağfurullah. Burada şöyle bir şey var. Kılıçdaroğlu'yla Özel'in seçimi ikinci tura kaldığında 200 oy, 200 delege karşı tarafa geçti. Demek ki Kılıçdaroğlu'na böyle kemik, çok sağlam bir delege çok yüksek oranda desteklemiyor olarak yorumladım ben bunu. 830, 684, 664'tü. 830'a 500 gibi bir şeye döndü. Yani orada demek ki delege açısından da hani böyle çok sağlam, piromda pirom diyen 500 kişi var yani oradan onu anladık. Onlar da hangi illerden o kritik. Dolayısıyla hani seçimler belediyeler azalsa bile yeniden ayağa kalkabilirler mi? Ben zannetmiyorum artık. Kılıçdaroğlu defteri bence kapandı ya. Yani
Tabii
çok
tabii. Ama yine de o hani klik içeride işte belediye seçimlerinde nispeten bir yenilgi olursa daha fazla ses yükseltirler diye düşünüyorum ben de yani. Eleştirilerin dozajını arttırırlar yani.
peki onların seçim sürecinde destek olmama gibi bir şey olur mu? Ya
Ben
da
zannetmiyorum onu.
eskisi gibi mesela, çünkü çok ciddi çalışıyorlardı öyle söyleyeyim. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun Alevi seçmende ciddi bir karşılığı vardı. Dolayısıyla o tarafta da mesela çok
Ya
ciddi
ilk
biçimde çalışma söz
bu
konusuydu. En azından ben
kurultay
İzmir düzeyinde söyleyebilirim. Oradaki şeyleri az çok bildiğim için.
ya
Cem Evler'de falan dahi vardı yani.
kurultay gecesi bu tarz duygusal yorumlar yapan hesapları falan da ben gördüm yani epey vardı işte üyeliklerini sonlandıran vesaire ama ben bunun hani seçim atmosferine girildikten sonra tekrar bir yani AK Parti'ci karşıttı. Yine büyük ölçüde ağır basacağını
Alternatifsizlik
düşünüyorum.
olarak
Evet.
görebilirler belki. Eyvallah. Yani bu ileriye dönük hani nasıl sonuçları olacağını merak ediyoruz ama Özgür Özel'e hayırlı olsun. Neticede Manisalı hemen biraz şey yapayım. Eczacı falan. Bir arada bu şey...
Bülent Arınç gibi davrandınız şu an. Manisa'da.
Ya, yalnız bizim Akhisar'ın da belediye başkanı eczacı, CHP'li. Bu CHP'li eczacılar meselesini bir ara bir ayrıca konuşalım.
Evet.
Niye bu kadar çok
Şimdi
eczacı var CHP'li?
daha da güçlenecekler şimdi.
Eczacı lobisi diye. Peki buradan şey, bir başka meseleye geçelim. Yine Eğer ekleyecek bir şey yoksa CHP'lilerin dahlinin de çok olduğu bir mevzu. Son dönemde bizim belki gündemimize işte Filistin'den ötürü çok fazla girmiyordu ama artmaya başlayınca iyice dikkat çeker hale geldi. Sosyal medyada da çok ciddi karşılık buldu. 5816 sayılı yasaya muhalefetten ötürü gerçekleşen bazı tutuklamalar var. İşte Atatürk'ün şahsı manevisine hakaret kabul edilen hareketlerin hapis cezası şeklinde karşılığı var yasada. Bu ceza şu ana kadar çok ciddi biçimde hapis olarak en azından uygulanmıyordu. Yani çok ya para cezasına çevriliyordu ya erteleme oluyordu vesaire. Fakat son zamanda bu ciddi biçimde uygulanmaya başlandı. İlk etapta daha önce konuştuğumuz bir liseli bir öğrencinin ters kelepçelenmesi meselesi ki geçen bölümde onu hem aynı zamanda sert biçimde eleştirmiştik de yani çok haksız yanlış bir davranış olarak görmüştük. Bununla fakat kalmadı. Hani devam etti bu uygulama. Bazıları işte direkt hakaret olarak görülebilecek ifadeler yer alsa da bazılarında hiç hani hakaret olarak görünmeyecek yani en azından bir eleştiri diyebileceğin şeylerde dahi bu bir şekilde hani ceza olarak direkt hapis cezası olarak herhangi bir ertelemeye, para cezasına tabi tutulmadan uygulandığı görüldü. Dolayısıyla ses yükselmeye başladı hani sosyal medyada siz de çok görmüşsünüzdür, karşınıza çıkmıştır. Alperen Hocam ne oluyor? Niye oldu bu? Niye şu sıralarda oluyor? Öyle sorayım.
Tutuklamaları geçtim. Dün Burdur Valiliği İl Sağlık Hizmetleri'nde mi ne çiğ köfte, 10 Kasım'da çiğ köfte partisi yapıldı diye buna soruşturma
Soruşturma.
yaptı.
Evet.
Yani çok enteresan, kötü bir yere gitti.
Absürt bir hal almaya başladı sanki.
Bu gittikçe dozu artması çok enteresan. Yani AK Parti'nin işte o muhafazakar aslında Kemalist vesayete karşı çıkarak gelen
Acaba bu çok özür dilerim. Burdur Valiliği çalışanların toplantı salonunu yanlış kullandıkları için mi acaba böyle bir soruşturma başlattı? Çiğ Köfte Partisi'ye ben başka bir açıklama göremiyorum yani mantıklı bir sebep.
ne tavanda şey
Aynen
iz mi kalmış ne olmuş atmışlar da yukarı
öyle.
yani.
Abi böyle bir manyaklık var maalesef. Yani tutuklamalardan ziyade işte görüyoruz. Kız saygı duruşunda yürümüş diye alenen açık görüntüsünü, yüzü müzü belli olan videosunu paylaşıp linçliyorlar vesaire. Bir tane video vardı seneler önce, hatırlar mısınız bilmem. Otobüste saygı duruşuna kalkmayanlar için bir tane kadın
Evet
şey diyor.
evet hepsini
Mustafa Kemal
keseceğiz ne diyordu.
Atatürk'ün için saygı duruşuna kalkmayanların gün gelecek kafasına sıkacağız diye.
Aynen.
Herkes bir şok oluyor.
O ruh hastası teyze şu an yani altın çağlarını yaşıyor
Ya
muhtemelen
evet,
28
yani
Şubat'tan sonra.
açıkçası kötü kötü yani çok kötü ve bu 5816 şeyin hakaret olarak görülebilecek şeylerin de bir skalası yok yani.
Burada sıkıntı herhalde orada başlıyor. Zaten yani bir çerçevesi yok. Kaldı ki hocam şeyi hatırlıyorum ya bu medyada en azından basın yayın basılı medyada diyelim sosyal medyada değil de olmadığı müddetçe uygulaması da pek yoktu önceden de. Yani bu eğer işte dediğim bir kitap işte neşriyat vesaire olduğu zaman ancak ceza uygulanıyordu. Şu an ama bu sosyal medyayı da herhalde bununla eşdeğer mi kabul ediyorlar? Ya da sosyal medya mahkemeleri kuruluyor da linç ne kadarsa ona bakıp mı hakim karar veriyor? Ha çok fazla şey almış, tepki almış. Hadi buna ceza verelim mi oluyor? Çünkü daha absürt tepkiler de oluşuyor bu sefer.
Ya burada şöyle bir şey var. Cumhur İttifakı'nın oluşumuyla birlikte işte AK Parti MHP'nin ayağına basmamak, devletle biraz daha barışmak, o 15 Temmuz sonrası süreçte ya Atatürk'ü de artık öcü olarak görmeyelim şeklinde bir yumuşama. Bunların hepsi birleşti. Bence ama en önemli etken şu, bu 15 Temmuz'da 3000 küsur hakim savcı ihraç edildi. Bunların yerine belli ki biz ulusalcılarla doldurduk ve onlar da işlerini yapıyorlar yani. Bu ihraç edilen polisler, hakimler, savcılar, onların yerine gelenler ve sosyal medya derken iş bu noktaya kaydı ve bu şey siyaseten de bir şey yok, itiraz yok buna yani.
Ya öncesinde de
Evet
ama işte
zaten yok bunu.
tam o noktaya değinecektim. Öncesinde de hani bu tip vakaların bu şekilde cezalandırılmaması öyle zannediyorum ki siyasetin de bir çeşit hani baskısı ya da tepkisinden ötürü iyiydi. Çünkü hatırlayın hocam bu Mehmet Moltay'ın çok meşhur 90'lardaki konuşması var ya hani işte kendi adamını CHP'lileri işte bilmem yok sayıyordu belli memleketleri falan işte Alevileri Sivas'ı doldurdum falan diyorlar. Ne yapacaktım diyor. Ülkücülerimi dolduracaktım diyordu ya hani. Hatırlarsınız Adalet Bakanlığı kadrolarında nasıl kadrolaştıklarının dersini veriyordu CHP'liler. O zamanki yerleştirilen isimler de aynı şekilde yine hareket etse bile siyasetten hani bir şekilde yine bir karşılık görmediğinde çok da hani ağır cezalar en azından uygulanmıyordu yahut nasıl diyeyim hani bu kadar sık bir biçimde olmuyordu. Şu an ama bu hem çok sık biçimde oluyor muhtemelen dediğiniz gibi hocam siyasetten herhangi bir karşılık gelmediği için bir tepki gösterilmediği için bir de şey meselesi var şu an hani tam bununla alakalı aklıma geldi yıllar evvel Hakan Albay'dan konuşmuşuzdur belki daha önce de. Başına gelen hadise 5816'dan ötürü hapse girmişti. Girme sebebi de şu Atatürk'ün niçin cenaze namazı kılınmadı diye bir yazı yazıyor. O zaman Milli Gazete'de yazarken köşe yazısı. Bu kadar hani halkta karşılığı olan, sevilen birisinin niçin cenaze namazı kılınmadı, bunun kim engel oldu, niye kılınmadı vesaire minvalli bir yazı. Akabinde Genelkurmay arşivlerinden o zaman ilk defa bir evrak çıkarıldı. Atatürk'ün cenaze namazının kılındığına dair imamla birlikte 3-4 kişilik bir cemaat var sadece. Bunun üzerinde Albayrak yazısını düzenleyip dedi ki evet böyle bir şey olmuş işte ama niçin kitlesel biçimde değil de sadece bu kadar ufak bir cemaatle kılındı. Hani bunun izahını istedi. Bu yüzden hakaret kabul edildi bu yazdığı yazı. Kendisine ceza verildi ve o dönem dediğim gibi hemen herkesin cezası hapis cezasına değil de erteleme uygulanırken yahut işte para cezasına çevrilirken bir yıl sırf bu yüzden hapis yatmak zorunda kaldı. Çıkınca da o meşhur ufak bir risalesi vardı. Kemalizm terakkiye manidir diye onu çıkarıp yayınladı. Fakat bunun üzerine hani tekrar bir şey olmadı öyle söyleyeyim. Şu an için ama düşünüyorum yani bu sebepten belki böyle bir fotoğraf paylaşmaktan ötürü belki hapis cezası almaz ama öbür Risale'yi yayınladığından belki alabilir. Hani sen işte Kemalizm'den ötürü şey mi diyorsun? Ya da bu olmasaydın olmazdık şeylerini hatırlayın, manşetlerini. Sadece o zaman Eyüp Gökhan Özekin'le ki şu an şeyde hangi bakanlıktaydı Eyüp Gökhan Özekin halihazırda?
Yani milletvekili adayı olmuştu AK Parti'den. Şu anda da bir bakanlıkta
Şu an bir
görevli olabilir.
bakanlıkta görevli, bakan yardımcılığı yapıyor diye biliyorum. Onunla birlikte Hakan Albayrak şeyi çıkarıyordu, Müstakil gazeteyi. Onlar da olmasaydın da olurduk diye manşet attılar hatta. Hani bu kadar katı bir biçimde ona karşı olan isimler de hala da dediğimiz gibi hani aktif siyasette var ya da işte şey yapıyorlar. Buna rağmen bu yükselişi izah edecek bir şey yok bende. Sadece benim de tek tahminim siyasi iradenin bu konuya çok fazla ses çıkarmaması. Niçin ses çıkarmadığı noktası da sadece ben MHP ile ilişkisi üzerinden de şey yapamıyordum. Dediğiniz gibi hocam belki de biz artık şu an mevcut halde ulusalcılarla işbirliğine gitmek zorunda kaldığımız için bu şeyi vermek zorundayız. Yani öbür tarafta ama Kemalistlere karşı sırf hani hakikaten hakareti şunu bunu anlıyorum cezalandırılsın da ama hani 16 yaşında çocuk ters kelepçeyle tutuklanmasın. Bu çok saçma diyoruz. Yani bunun başka bir cezası da olabilir. Yahut işte sosyal medyada çıkıp bir tepki gösteren birisine ya da eleştiren birisine sırf yaptığı eleştiri üzerinden linç edildi diye linç ediliyorsa haklıdır. O zaman bunu hapse koyalım demek çok saçma, çok absürt. Öbür tarafta bakıyorsun işte dediğimiz gibi Emrah Serbest gibi bir ailenin ortadan kalkmasına sebep olmuş. Sarhoş halde araba süren katil yani mahkeme onaylı katil elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Üstüne film çekiyor değil mi? Bunlar serbest kalıyor bu kadar kolay bir biçimde. Bunun gibi bir sürü var serbest bırakılan. Öbür tarafta bu adamı sen ters kelepçeyle götürünce soruyorsun o zaman. Yani bu adalet anlayışı, efendim adalet anlayışımızda niye sıkıntı var? İşte kanunlar falan yani bunlar da göz önünde oluyor. Buna karşı ne yapılacak? Ya da devletin hani buna karşı bir şey yok mu? Bu ifade hürriyetine dair en azından bir çerçeve falan koymak çok mu zor? Hakikaten anlaşılır gibi değil. Yani
Tüm bunları geçtim. 5816 niye var abi ya?
şahsa göre
Ya
yapılmış bir yasa dünyada çok az ülkede var.
ben
Meraklısı bilir, isteyen araştırsın.
böyle, böyle
Şahsa
bir
yapılan
yasa niye
yasa diye bir
gelmiş?
şey yoktur. Hani ya adam sana diyor ki bak Atatürk diyor ki sana muasır medeniyetlerin seviyesinin üzeri diyor. Sana hedef gösteriyor. Senin bulunduğun çağın seviyesinin üstünde ya Hümeyni mi var şey mi var Kim Jong-un mu var Kore'de? Adamın sana işaret ettiğini sen bir yap önce yani bunlar kişisel olarak isimlerinin olduğu hani yasalar olan insanlar. Bunlarla mı sen bizi tutuyorsun? Hakaret edilmesine karşı yasa olsun ki bu hani muadilleri şeyler de var. Tamam monarşiler de var kabul bu les majestes meselesi. Kabul oralarda işte şeyle de sövemiyorsun hakaret edemiyorsun. Amenna. Yapılmasın da zaten. Siyasi ya niye hakaret ediyorsun o da ayrı bir mevzu. Fakat bu hakaretin tanımını da çok geniş tutmamak lazım. Burada sıkıntı başlıyor zaten. Birincisi kişisel olarak yasa olmaz. Şahsa göre yasa olmaz. Bu işin normali budur. İkincisi ise eleştirinin sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor onu belirlemek lazım. Bu liberal bizim Liboşlar, Kemalistler, bunlar çok seviyor ya Avrupa'yı, Amerika'yı. Bunlar medeniyetin seviyesi ya, hani oraya yüzlerini dönüyorlar ya, biz Arap değiliz. İşte efendi, efendi diyor, biz işte söz diyor, biz Arap değiliz, biz Müslüman
Tabii
değiliz.
tabii.
Ya, sir falan, hani yanılıyorlar ya. En azından bu yanladıkları adamların bir oturup ne yaptıklarını, hani hep Roma hukuku falan diye zıplıyor ya o şeyler, laikatak teyzeler. Lan bir bakın oralarda nasıl en azından bu mesele. Bu kadar zor mu ya bunu görmek?
O batılara da şey iknaya çalışıyorlar ya. Atatürk'e yönelik bir övgü istiyorlar batılılardan da. Sürekli böyle öyle bir beklenti var yani.
Yo, zaten o
Evet.
hastalık, hani bu eziklik var ya bunlardaki, aşağılık kompleksi. Kemalizm insanları kafasına böyle bir aşağılık kompleksi aşıladı ki çok kıymetli gördüğü Atatürk'ün dahi kıymetli olabilmesi için gavurun ölmesi gerekiyor. Aç bak mesela bu Sinan Meydan tipinde Atatürk tüccarları yazdıklarına bakıyorsun. İşte İsveç'te şunu demişler. Norveç'teki okul kitaplarında Atatürk hakkında bu. Çünkü Batı Avrupa olacak, o da önemli. Yani herhangi birisi Hindistan'da ölmüş, onu boş ver diyor. Angola'da Atatürk işte devrimi, ya boş ver Angola'yı. İsveç ne demiş? İsviçre'de nasıl ölmüş bir anlat, anayasaya girmiş falan gibi böyle. Yalan yanlış çoğu zaten onların. Adamlar kendi kıymetli gördüklerinin dahi kıymetli olabilmesi için gavurun ne dediğine bakıyor. Batı Avrupalı'nın ne dediğine bakıyor. Bu kadar ezik. Nasıl bunu
Ceza,
anlatacaksın
Napolyon,
ki?
İskender,
Rezalet.
ayağa kalkın, büyüğünüz geldi. Hikaye var ya.
Ya hakikaten Kemalizm terakkiye manidir diyerek, bu şahsi fikrimdir. Başkanın podcastının şeyi bağlamaz.
Vallahi benim de şahsi
Kurumsal olarak
fikrim ama
bağlamaz.
çok canımı sıkıyor bu konu. Manyaklık çünkü bu ya. Yani o gün gözaltına
Delilik
alınan
hali hocam.
çocuk, cuma namazından
Delilik
çıkan çocuk.
hali. Evet, onu da galiba ters kelepçeyle
Onu da
götürmüşler.
ters
Yani
kafasını böyle
neye
bastırmışlar
hani
lan abi.
çocuğun aynı açıkladığı şeylerde de ben bu imamın arkasından namaz kılmak istemiyorum diyor. Çıkıyor camiden gidiyor yani tamam. Evet
Kılmıyorsan
biraz
çık git
hararetli
dersin
anlatmış
dediğin gibi
mevzu da
yani.
yine ortada hakaret de yok yani. Bir de ben şuna da bu tarz günlerde cuma günlerinde Diyanet'ten ve hutbeden bir şeyler bekliyorlar. Ama bunu bekleyen o sosyal medyadaki bazı soytarılar aynı zamanda atıyorum Mustafa Kemal'in ya da işte o dönemki tek parti iktidarının en önemli şahsiyetlerinin işte Tan Doğan olsun, şu olsun, bu olsun İslam'a hakarete varan söylemlerini özellikle işte Kabe Arap olmasın, Çankaya bize yeter vesaire ballandıra ballandıra da paylaşırlar normal günlerde. Ama böylesine bir güne denk geldiğinde hele bir de Cuma'ya denk geliyorsa vay efendim hutbede niye geçmedi?
Gelmiyorsunuz ki kardeşim.
Ya
Gelin
yani
belki
hayır zaten
biliyorsunuz.
ola ki es kaza geçse hutbede bunu senin karşı çıkman gerekmiyor mu? Ballandıra ballandıra paylaşıyordun Arap'ın dilini nasıl hakaret etti diye zamanında CHP'nin idarecileri olsun şey olsun gökten indi sanılan söylemini ballandıra ballandıra paylaşıyordun.
Bunların
Yani
meselesi
asıl
İslam.
hutbede geçtiğinde senin bir şey yapman lazım. Yani Diyanet ne diye hutbede andı diye.
Bunlar şunu istiyorlar. Bu bizim inancımıza siz de baş eğeceksiniz, kabul edeceksiniz, bunun işaretlerini de göstereceksiniz. Bu bir itaat çağrısı, başka bir şey değil. Yani
Ya tabii
hutbeyle
evet.
alakası bu adamın yok. Bu adamın, ya adam yani dediğin gibi caminin yolunu bilmeyen adam. Hatta fiili olarak işte ben efendim deistim falan diyor böyle. O da deizmi falan şey yaptığından değil, hani Allah yok demeye korkuyor. Ama Müslümanlıkta zor geliyor. Onlar biliyorsun deizm gençler arasında yaygın mı meselesi var ya. Ayrı bir saçmalık. Onu da ayrıca konuşuruz bir ara. Ama öte yandan istiyor ki bu adam, sen ona itaat et. Onun doğru kabul ettiğini kabul et. Bir yandan efendim işte şey yap. Dinle, şunla bununla pek bir alakalı olmasın, ama öbür yandan işte hutbede o şey yapacaksın. Bahsedeceksin. Ya sana ne? Senlik bir durum yok ki. Yani
Hayır bir de böyle günlerde Diyaneti tartışmaya çalışıyorlar. Tamam Diyaneti kapatın. Yani her camide her
sıkıyorsa
imam
kapat
kendi
hadi bakalım.
hutbesini versin bakalım o zaman ne oluyor?
Yani daha önce de sanırım mevzu olmuştu. Bir adam eşek değilse, eğer hani o taifadan olup, onu söylüyorum, seküler olup eşek değilse Diyanet'in kapanmasını istemez. İşte benim vergilerim falan, ver ver. Yani bu toplumsal şey için, huzur için Diyanet'in olması lazım. Avrupa'da da çünkü bu tipte tartışmalar oluyor. Almanya'da mesela burada Diyanet'in, Almanya şubesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği diye geçiyor, DİTİB. Bunun mesela işte kapatılması şu anda tartışılıyor. İşte Türkiye'den finanse edilen imamlar meselesi diyorlar vesaire. Fakat aklı başında olan tüm siyasetçiler görüyor. DİTİB'in olması buradaki Türk cemaati içinde aşırılıkları ucunu törpüleyen bir etken oluyor. Hem cemaat kendi arasında birbirini tutuyor, bu tip aşırılıklara sebep olmuyor. Hem de işte öbür tarafta başka cemaatlere gittiğinde adamlar işte bu Selefi cemaatler çok yaygın Almanya'da mesela. Bunların hepsi resmi olarak Alman İç İstihbaratı'nın takibinde. İç İstihbaratı her yıl rapor yayınlar, kimleri takip ettiğini de tek tek söyler. Resmi olarak Türk tek takip edilmeyen cemaat Diyanet. O da uluslararası anlaşmalardan ötürü. Türkiye ile Almanya arasındaki anlaşmadan ötürü. Buralarda zaten hakikaten şey yok yani. Türklerin bir araya geldiği, birbirini kolladığı mekanlar halinde. Bunlar serbest bırakılması halinde hakikaten diğer cemaatlerde olan şey başlarına gelecek. Aşırılıklar olacak. Uçlara doğru gidilecek. Bunların önüne geçmenin en iyi yolu zaten kontrol altında tutmak ki bunu da Diyanet yıllardır yapıyor zaten. Yani hakikaten çok ciddi sıkıntıya sebep olacaktır şu şartlarda, şu ortamda Diyanet'in tamamen kapatılması dediğin gibi. Ve herkesin serbest bir biçimde yerel, lokal cemaatler şeklinde örgütlenmesi. Bu çok ciddi sıkıntı oluşturacak. Bunu da ya anlayamıyorlar yahut da işte zaten çok bilmedikleri bir mesele olduğu için çok da şey yapmıyorlar, üzerine düşünmüyorlar, bilemiyorum.
Yani ben şeye eklemek istiyorum. Yani bu yaşananları ben delilik hali olarak nitelendirmenin çok da ağır olacağını düşünmüyorum. Evet, ulusalcılarla özellikle 2013 hatta belki de 2016'dan sonra daha fazla bir iç içe geçildi devlet mekanizması içerisinde. Evet, bu ülkenin de yani resmi ideolojisi Kemalizm, özellikle devletin. Tamam, buraya kadar eyvallah diyelim ama sosyal medya mahkemelerine, ki normal basit adli vakalarda bile sosyal medya mahkemelerine kurbanlar verilmesi çok saçmayken, sosyal medyanın gazıyla olsun vesaire, bu tip konularda 3-5 tane Kemalist ergen mastürbasyon yapacak diye hakkaniyetten, mantıktan uzak kararlar verilmesi, işte fikir özgürlüğünden uzak kararların verilmesi gerçekten delilik hali olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum yani, inşallah bunun devamı gelmez diye düşünüyorum.
Zaten şey var böyle çok hani diğer bölümde de hani mevzuyu konuşmuştuk. Bu Disney meselesinde bir an böyle işte yarım ağız efendim ama benim durduğum yerde herkes biliyor zaten ne geçiştirdikleri mesele. Hani Atatürk sevgileri o kadar. Para veren adama kadar. Disney'den geliyor ya para. Onlara karşı öyle şey yapamıyorlar. Ama işte o 16 yaşında çocuğa kendisi, ailesi, her şeyle yok olsun, mahvolsun falan diye
Tabii,
çağrıda bulunabiliyorlar.
ama hocam biliyorsunuz bu Disney'in filminde Atatürk'ü oynayan Aras Bulut da Disney'e çok kırgınmış.
Öyle mi?
Çok kızmış o da. Evet.
Peki Disney'in bundan haberi var mı?
Yani Disney'in muhtemelen haberi yok ama
Mickey
en
Mouse çok
azından
üzülmüş.
evet, sosyal medyadaki takipçilerine 4. ayın sonunda bir cevap vermesi gerekiyordu. O da
Öyle mi?
kırgın olduğunu iletmiş.
Aa, ya çok
Ama
üzüldüm bu
biliyorsunuz
bilgi.
Fatih Altaylı da ağladı Atatürk filmini konuşurken Aras Bulut'la.
Öyle mi?
Ondan ben Disney'in şeyini unuttum yani şu anda. Tekrar ben de sinemaya gitmeyi düşünebilirim yani.
Fatih Altaylı şey eşi Disney için bir şeyler yazıyor muydu onun? Fox dizileri falan
Gal
vardı galiba değil mi?
galiba
Senaryo
galiba
yazıyordu.
evet. Evet. O zaten Fatih Altaylı biliyorsun
Gözyaşı
YouTube.
dökmeye bir sebep
Fatih
evet.
Altaylı YouTube yayınları yapmaya başladıktan sonra seçimden sonra Ciner'den ayrıldı.
Evet.
YouTube'da da her gün sabah yayın yapıyor ve artık bağımsız bir platformda yayın yaptığı için de gerçekten salyalar salya sümük sövebiliyor da, ağlayabiliyor da rahat rahat. Ama
Ne güzel.
nedense bu Disney mevzusunda herhangi bir beyanatta bulunmadığı gibi tam tersi filmin reklamını yaptığını gördük yani. Bir koca yayın ayırdı filme yani.
Maşallah maşallah. Bereketli olsun, hayırlı olsun diyelim. İşleri daha da ihsan olsun tabii. Ya bunların şeyi cüzdanı gördüğün gibi. Yani Atatürk sevgisi bile cüzdanda bitiyor. Dolayısıyla çok fazla öyle hep birçok şey de projeksiyon gibi geliyor bana. Hani bu Müslümanlara, dindarlara yönelik şey var ya sürekli işte bu işte cüzdanları kadar şey yapıyorlar. İşte kimseye yardım şey yapmıyorlar falan hani bu sürekli tepkiler var ya bunların hepsinin ben projeksiyon olduğunu düşünüyorum. Baktığın zaman işte tepki gösterilmesi anında söz konusu olduğunda nasıl pısırık bir halde davrandıklarını ama küçük bir çocuğun üzerinde nasıl tepindiklerini gördük. Dolayısıyla hani çok ciddi bir şey açıkçası onlardan beklemiyordum hareket zaten. Benim hani zoruma gider bizim burada da az evvel hepimizin üzerinde durduğu bu meselenin bir belli çerçevesi olması lazım. Bu kadar keyfi olmaması lazım. Yasalar neyse o belli olsun. Herkes ona göre de davransın. Ama bu yasaların bu kadar keyfi olması öbür taraftan hani tepkiyi artıracaktır. Aynen nasıl ki sosyal medya mahkemelerini biz istemiyorsak her mevzuda, bu mevzuda da istemiyoruz. Çok açık.
Evet.
Bugünkü başlıklar bunlar. Eklemek
Yine
istediğiniz başka şeyler var mıydı?
yok, bayağıdır yayın yapmıyorduk. Ondan dolayı bayağı bir uzun konuştuk diye düşünüyorum.
Son cümle olarak Kemalistler ülkenin en dindar insanlarıdır diyebilir miyiz?
Evet.
Hadi bakalım. Şimdi de Alperen Hocam hadi linç edildi. Uğraş. Bak. Katılıyorum.
Niye
al.
canım, bu dediğinde bir şey yok ki. Biliyorsunuz yani Müslüman haram yemez, Müslüman hırsızlık yapmaz. Bu Kemalistlerin en çok kullandığı şeydir, söylemdir. Her bayram dönemi hırsızlık da orucu bozar, biliyorsunuz. Haram yemek de orucu bozar. Bunlar yani Kemalistlerin ne kadar dindar olduğunu özellikle dini aylarda, cuma hutbelerinde bize gösteriyorlar. Bu açıdan
Benim de babaannem
Kemalistlerin
başörtülüydü kardeşim, yani lütfen.
dindar olduğunu ben de Alper
Kimileri bizden daha
Hocam'dır.
iyi takip ediyorlar ya.
Tabii. Şey,
Diyanet ne
bu
yazmış?
bu şey olayları vardı ya, bu 7 Ekim'den sonra da İsrailli bazı bakanlar şey yapıyordu ya, işte İslam'da öldürmek yok vesaire diye böyle açıklamalar yapıyorlardı. Fetva da vermeye başladı diye sövenler olmuştu yani biraz. Onu anımsatıyor.
Ya Allah sonumuzu hayır eylesin diyelim ve burada veda edelim. Bizi Başkanın Podcast ismiyle Twitter ya da X mi desek onu artık, ya X diyelim mi? X'te
İyi.
bulabilirsiniz. Oradan soru, görüşüyorum. Öneri, eleştiri hepsine talibiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.